Ayrım 25.
Bu çeşitli bilgiler arasında ortaklıklar yakalandıkça terapist ve danışan birlikte danışanın hayatındaki belirgin örüntüleri fark etmeye başlarlar. Kasich 1982, Lingle ve arkadaşları 1984. Söz konusu genellemeler bazen nesne, durum, olay, insan, hedef ya da soyut kavram gibi alt kategorilerine ayrıştırılarak kategoriler arasındaki benzerlikler de yakalanabilir. Medin ve Barzalao 1987. Örüntülerin fark edilmesi, o örüntüyle ilişkin toplanan bilgilerin zihinde ulaşılabilirliğine, kişi için anlamlılığını, açık seçikliğine, Evans 1989, bilgilerin içinde bulunduğu kategorinin kişi tarafından kullanılma sıklığına ve son kullanımdan o yana geçen zamansal yakınlığa bağlıdır. Lingle ve arkadaşları 1984. Danışanların kendileri için önemli olan benzerlikleri dikkate alıp önemli olmayanları göz ardı etmeyi de öğrenmeleri gerekmektedir. Reed 1972. Son olarak oluşturulan yeni genellemenin geçerliliği çeşitli durumlara bağlı olarak sınanır. Bu aşamada hem gerçek yaşantıya bağlı hem de hipotetik denemeler yapılabilir. Terapist ve danışan bu yeni genellemeyi destekleyen çeşitli kanıtların ne kadar güçlü olduğuna bakarlar. Gözlenen deneyim örnekleminin temsil ediciliği ve büyüklüğü arttıkça daha gerçekçi ve duyarlı bir genelleme oluşturma olasılığı artar. Selman 1973, Zegmeister ve Johnson 1992. Eğer herhangi bir genelleme kişinin yaşantısını tam temsil etmeyen bir örneklem üzerinden elde edilmişse daha büyük popülasyonun özelliklerini yansıtmayacaktır. Tek tek deneyimlerden oluşturulan genellemeler aşağıdaki koşullara bağlı olarak güçlenirler. 1. Genellemeyi destekleyen olayların sıklığı. 2. Destekleyici örneklerin çeşitliliği. Kişinin hayatındaki çeşitli alanlara yaygınlığı. 3. Örnek türlerinin dağılımı arasındaki dengelilik. Çeşitli alanlara dağılımdaki oranlar, hangi alanda ne kadar destekleyici örnek bulunduğu. Kernup 1945. Uygun bir tüme varımcı akıl yürütmede olayların sıklığı en az önemli olan koşuldur. Menikas ve Kruger 1976. Bu yüzden eğer terapi sırasında yeni bir genelleme oluşturulmaya çalışılıyorsa, sadece çok sayıda destekleyici örnek, kanıt bulmak için uğraşmak yerine çok çeşitli durumlar için geçerli olan daha güçlü verilere odaklaşmak yararlı olur. Blake 1952. Eğer danışanın terapinin başında getirdiği hali hazırda var olan genellemesi, her olası durumu açıklayamıyorsa bazen yeni genelleme önerilerek de değerlendirilebilir. Böylesi bir parametre önerilmesi ve düzeltilmesi, düzeltinin sınanması, döngüsü aracılığıyla belirli bir kategorideki nesne, durum, olay, kişi, hedef, soyut kavram, genellemenin tanımlayıcı özelliklerinin belirlenmesi kolaylaştırılabilir. Freud ve Holyak 1984. Tüme varımcı genellemelerin sınırlılıkları. Tüme varımcı genellemeler, yaşantımızdaki deneyimler arasında var olan doğal çeşitliliğe uyarlanmaya çalışılan yapay gruplamalardır ve dil ile kültürden güçlü bir şekilde etkilenirler. Girgin 1985. Dahası, deneyimlerden elde edilen genellemeler çürütülmeye yatkınlıkları nedeniyle de sınırlıdırlar. Popper 1965. Çok sayıda destekleyici örnek üzerine oturtulmuş bir genelleme, bazen tek bir karşıt örnekle de yanlışlanabilir. Kernup 1966. Terapi sırasında oluşturulacak yeni genellemenin bu tür bir yanlışlamaya karşı korunması için destekleyici kanıtların olabildiğince farklı alanlardan gelmesi çok önemlidir. Kernup 1966. Saptanacak olası karşıt örnekleri danışanın kendisinin araştırması ayrıca dikkat edilmesi gereken bir konudur. Holland Holyak, Nisbet ve Tager 1986. Bu yüzden danışanlar kendilerine sürekli olarak örnekler benim için anlamlı mı, tipik mi, yeterli mi sorularını sormalıdırlar. Yeni genellemeleri oluşturacak hipotezlerin evrensel geçerliği olan düz cümleler şeklinde oluşturulması yerine olasılıklar ya da yüzdelikler şeklinde ifade edilmesi yanlışlanma riskini azaltabilir. Tüme varımcı akıl yürütme ya da genelleme sırasında bir çıkarımın olasılık düzeyi hakkında eldeki destekleyici verilerin niteliği ve niceliğine göre tahminler yürütülür. Zegmeister ve Johnson 1992. Bu yüzden deneyimlerden elde edilen genellemeler farklı seçeneklerin olasılığı hakkında tahminler sağlar. Burks, 1980. Yanlışlama sürecindeki önemli rollerine karşın çelişkili verilerin araştırılmasının aşırıya kaçacak şekilde vurgulanmaması da önemlidir. Genellikle en yararlı strateji, genellemeyi çelişkili verileri de içerecek biçimde değiştirmek ve genişletmektir. Leikatos, 1970. Çünkü eski genelleme sıklıkla karşıt örneklerle ortaya çıkan bazı sınırlamalara rağmen işe yararlılığını sürdürür. Popper, 1968. Benzerliklere dayalı, analojik, karşılaştırmalar. Tüme varımcı benzetmeler de yine tek deneyimden hareket etmeye dayalı, Hays, 1968, olmakla beraber deneyimlere dayalı genellemelerde tek örnekten tüm popülasyona gidilirken benzetmelerde bir örnekten diğerine gidilir. Simco ve James, 1976. Benzetmeler yoluyla akıl yürütme, iki nesne, olay ya da insanın ilişkili ama ilk anda belli olmayan benzerliklerinin karşılaştırılmasını içerir. Gözlenen benzerliklerin var olan ama henüz saptanamamış diğer benzerlikleri işaret ettiği varsayılır. Bu benzerlikler durumlar arasında paylaşılan soyut özellikleri vurgulamak üzere kullanılır. Holland ve arkadaşları, 1986. Benzerliklere dayalı akıl yürütmenin klinik kullanımı. Benzerliklerin kullanımı danışanların bilişsel esnekliklerini artırarak, Brown, 1989, sorunlarına farklı bir bakış açısıyla yaklaşmalarına yardımcı olabilir. Danışanlardan soruna yönelik alışmış oldukları bakış açısının dışına çıkmaları ve yaşadıkları olaya farklı bir gözlükle bakmaları istenir. Bununla beraber bir benzetmenin kullanışlılığı, danışanın yeni ve bildiği durumlar arasındaki benzerlikleri fark edebilme ve kullanabilme yeteneğine bağlıdır. Holland ve arkadaşları, 1986. Benzetmeler yoluyla akıl yürütme, iki süreç arasındaki yüzeysel, görünürdeki, benzerliklerin ötesine bakmayı. Holyak ve Koch, 1987. Ve yapısal, işlevsel, benzerliklerin incelemeyi içerir. Johnson, Laird, 1989. Eğer bu işi doğru bir şekilde yapılırsa, benzetmeler karmaşık sorunları daha bildik ve daha basit sorunları indirgemeye yardımcı olur. Shapiro ve arkadaşları, 1989. İnsanlar yeni sorunların daha önceden edinilmiş deneyimlerden elde edilen bilgilerin kullanımıyla çözülebileceğini gördükçe, engellenmişlik duygusu ve başa çıkamama kaygısından kurtulduklarından bir rahatlama olur. Bransford, Franks, V ve Sherwood, 1989. Benzetme türleri. Benzetmeler konu içinden ve konular arası olmak üzere ikiye ayrılabilirler. Holland ve arkadaşları, 1986. Konu içindeki benzetmeler geçmişte ya da farklı durumlarda yaşanmış benzer olayların incelenmesini kapsar. Örneğin boşanma, emeklilik gibi kayıplarla ilgili olaylar. Danışanlar bu sorunlar ve çözümleri arasındaki ilişkileri temel alarak bir olaydan diğer olaya bilgi aktarımı yaparlar. Gentner, 1989. O durumlarda kullandıkları ve daha sonradan etkili ya da etkisiz olarak değerlendirdikleri başa çıkma stratejileri belirlenerek yeni durumu uygulamalarına yardımcı olunmaya çalışılır. Konular arası benzetmelerde ise farklıymış gibi görünen olaylar arasındaki soyut benzerlikler ele alınır. Bu tür benzetmeler kullanılarak yapılan karşılaştırmalar en azından 5 konuyu içerebilir. Doğal, tıbbi, mekanik, stratejik ve ilişkisel karşılaştırmalar. Doğal süreçlere dayalı benzetmelerde doğanın iyi bilinen bir yönünden alınan bir bilginin benzer bir paralel sorun alanına aktarılması hedeflenir. Örneğin kötü bir kış mevsiminde çatılara düşen kar ile stresli bir durumda yaşanan duygusal gerilim arasında bir benzerlik kurulabilir. Bilindiği gibi bazı evlerin çatıları dik eğimli yapılmıştır ve üzerlerine düşen yağmur, kar savrulur gider. Diğerleri ise yatay ve düz çatılardır ve farklı bir bakım gerektirir. Bu tür evlerde çatıda biriken karın gereğinden fazla baskı yapıp evi çökertmemesi için dışarıya çıkıp küreklenerek atılması gerekebilir. Bunun gibi yoğun stres altında olan bazı kişilerin kendilerini korumaları için ek çaba sarf etmeleri gerekebilir. Tıbbi uygulamalara dayalı benzetmelerde ilgili sorun alanı ile uyumlu bir tıbbi müdahale tanımlanabilir. Örneğin açık bir yarayı kirleten biriyle bakımı yapılamayan yaraların iyileşememesi arasında bir benzerlik kurulabilir. Çok acıtsa da bu yaranın steril bir ortamda psikoterapötik ilişki, becerili bir meslek elemanı tarafından psikoterapist, açılıp psikoterapi, enfeksiyonunun, psikopatoloji, temizlenmesinin gerekeceği söylenebilir. Mekanik süreçler üzerine kurulan benzetmelerde ise makinelerin işleyiş biçimlerinden yapılan çıkarsamalar söz konusudur. Örneğin insanın yaşamında birden fazla odak noktasının bulunmasının yararı ile bir arabanın dört silindiriyle birlikte çalışması arasında bir benzerlik bulunabilir. İnsanın da verimli bir şekilde işleyebilmesi için iş, aile, arkadaşlar ve inançlar, yaşam felsefesi gibi dört öğenin önemi bu şekilde kavramlaştırılabilir. Öğelerden herhangi birinin tümüyle yok sayılması, aynen bir arabayı üç silindirli olarak çalıştırmaya uğraşmak gibi tüm performansı bozabilir. Silindirlerden biri çalışmadığında kişinin tüm hayatı etkilenir. Stratejik benzetmeler, balık tutarken sabrın, satranç sırasında da planlamanın gerekli oluşu gibi çeşitli faaliyetlerin içerdiği stratejilere, taktiklere dayandırılır. Bu stratejileri bir durumda uygulamayı başarabilen danışanların aynı yetenekleri bir başka duruma da uygulayabilecekleri varsayılır. Örneğin Zimbardo, 1977, utangaç bir insanı riskli bir ekonomik pazarda kazanma olasılığından çok kaybetme olasılığı üzerinde duran tutucu bir yatırımcıya benzetmiştir. Oysa ki böyle bir durumda gerekli olan strateji risk almak, korkmamaktır. Utangaç kişilerin de aynı şekilde risk almanın yararlarını fark edip sosyal ortamlarda korkmadan yeni davranışları denemelerinde yarar vardır. Böyle bir stratejiyle çok şey kazanabilirler. Rasyonel benzetmeler, iki ya da daha çok grup insanın paralel ilişkilerinin doğası temel alınarak yapılır. Ebeveyn, çocuk, koç, oyuncular ya da general, ordular gibi. Bu tür karşılıklı ilişkilerin çeşitli yönleri örnek olarak kullanılarak kişinin yaşamındaki kişiler arası ilişki sorunlarını çözmesine yardımcı olunmaya çalışılır. Örneğin kendisinin olumlu özelliklerini sürekli yokmuş gibi değerlendirme alışkanlığı olan, benlik saygısı düşük bir adliye gazetecisi için mahkemede objektif davranmayan, sadece olumsuz kanıtları dikkate alan yanlı bir jüri örneği yararlı olmuştur. Seans sırasında mahkeme salonunun işleyişi hoş bir şekilde canlandırılmış, başından geçen son olayları aktarırken danışanın nasıl yanlı bir jüri üyesi gibi davrandığı kendisine gösterilmiştir. Bu kişi zaman içinde kendisine daha objektif yaklaşmayı öğrenmiştir. Psikoterapide kullanılan benzetmelerin işleyişi. Psikoterapide benzetmelerin kullanımı sistematik bir gözlem sonucunda başlar. Danışan bir problemini aktardıktan sonra terapist bu durumla ilgili daha fazla bilgi sahibi olabilmek için kendisine sorular sorar, ev ödevleri verir. Bu bilgiler toplandıktan sonra sorunun temel öğelerinin saptanabilmesi için ortaya çıkan örüntü belirlenir. Terapist bir sonraki aşamada danışandan hali hazırda çözümlenmiş olan benzer bir problemini hatırlamasını ister ya da kendisi önerir. İki problem arasındaki uyuşan yönlerin belirlenmesi bilgi aktarımını oluşturur. Holland ve arkadaşları, 1986. Benzerliklerin fark edilip sorun ve çözümüne yönelik bilgi aktarımı sağlandıktan sonra danışan ve terapist birlikte bu aktarımın doğruluğunu değerlendirirler. Bilindik durumlardan yeni durumlara bilgi ve beceri aktarımı yapıldığında bu benzetmeler problem çözme sürecini yönlendirip kolaylaştırabilirler. Geek ve Holyak, 1980-1983, Vasnidu ve Ortani, 1989. Benzerliklerden elde edilen bilgilerle yeni başa çıkma seçenekleri belirlendiğinden benzerlikler alternatiflerin üretiminde kolaylıklar sağlar. Kullanılan her benzetme bir hipotez için başlangıç noktası olur. Wargmeister, 1957. Çoğu zaman bu hipotez ileriye dönüktür ve bir problem durumuyla başa çıkmak üzere yeni yollar sağlar. Bu yüzden benzetmeler genellikle danışana bu sorunu çözmek için elimizde var olan kaynaklar bağlamında neler yapılabilir sorusunu sorularak ileriye dönük bir araştırmaya girişmesine yardımcıdır. Holyak ve Teygaard, 1989. Doğrulama aşaması ise terapist ve danışanın yeni başa çıkma seçeneğini uygulamaya koymak üzere planlama yapmasını içerir. Benzetmeler danışanın kolayca hatırlayabileceği somutlaşmış bir bilgidir. Martin, Cummings ve Halberg, 1992. Bu yüzden danışanların benzer türden bir problemli durumla karşılaşmaları durumunda davranışlarını değiştirme olasılıkları daha fazladır. Eğer uygulama başarılı olursa problem, durum ve benzetmenin temelindeki ortak ilki ortaya çıkarılmalıdır. Gentner 1989. Benzetmelerin sınırlılıkları. Bir benzetmenin kullanışlılığı, karşılaştırma, boyutlarının problemle ne kadar ilgili olduğuna bağlıdır. Burada yapılan varsayım, benzetmede söz edilen durumların kişinin yaşamındaki problemle benzer olmasıdır. Etkili olabilmesi için benzetmenin sorun ile çözüm arasındaki ilişkiyi de koruması gerekir. Garden 1978. İlgisiz benzerliklerle çalışılması sonucunda hatalı ya da yönlendirici bir benzetme ortaya çıkabilir. Damer 1987. Ayıklama yoluyla akıl yürütme. Bir olayın ortaya çıkabilmesi için gerekli ve yeterli koşulları belirlemek için yapılan ayıklama yoluyla akıl yürütme, David Hamm 1748 ve John Stuart Mill 1890 tarafından önerilmiş ilkelere dayanır. Bu ayıklama ilkelerine göre bir etki, sonuç, ortaya çıktığı sırada var olmayan bir faktör, o etki için gerekli bir koşul olamayacağından ayıklanabilir. Skymers 1986. Bunun gibi etkili olmadığı sırada var olan bir faktör de bu etki için bir koşul sayılmayacağından ayıklanabilir. Böylece nedensel akıl yürütme herhangi bir etkinin çeşitli durumlarda ortaya çıkışının incelenmesini içerir. Skymers 1986. Nedensel akıl yürütmenin klinik kullanışlılığı. Belli bir eylem planı üzerinde anlaşmaya varılırken nedenselliğe ilişkin yapılmış atıflar önemli bir rol oynar. Kelly 1973. Nedensel akıl yürütme genellikle beklenmeyen olaylara, Hasty 1984 ve arzu edilen bir hedefe ulaşılamamış olan durumlara, Weiner 1985 yönelik olarak yapılır. Nedensel akıl yürütme, danışanların kendi davranışlarını anlamalarına, tahmin edebilmelerine ve kontrol etmelerine yardımcıdır. Örneğin, uykusuzluk, empotans ve yalnızlık gibi sonuçlar çok sayıda ortak nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu çok sayıdaki nedenlerden hangisinin kontrol edilmesi gerektiğinin öğrenilmesi zor ve karmaşık bir iş olabilir. Etkili bir tedavi için bu nedenselliğin sırasını anlamak ve değiştirmek gerekir. Kuerhauser 1991. Bir olayı diğerinin nedeni olarak sınıflandırmak biraz gelişi güzel gibi gelse de, Efren, Lukens ve Lukens 1990. Olası nedensel ve sorunu sürdürücü faktörlerin tespiti, tedavinin planlanması için temeli hazırladığından önemlidir. Çevresel ya da intrapsişik faktörlerin değiştirilmesiyle danışanın yakındığı sorun genellikle hafifletilebilir. Sorunun ortaya çıkması için gerekli olan koşulun oluşması engellenebilirse sorun da önlenebilir. Skymis 1986. Eğer kendine güveni yetersizse, sosyal desteği azsa ya da sorunun kendisini aştığını hissediyorsa, kişinin yaptığı nedensel atıflar başkalarının etkilerine daha açıktır. Kelly 1967. Ayrıca depresif kişiler bu atıf sürecini biraz daha çarpıtarak olumsuz olaylarda genellikle kendilerini suçlarlar. Sweeney, Anderson ve Bailey 1986. Atıf süreci yanlı bir hale gelerek kişinin kendisiyle ilgili olumsuz duygularının sürmesine katkıda bulunur. Strahmer ve arkadaşları 1988. Bu yüzden alternatif nedensel atıfları geliştirmeye dayalı terapi yöntemlerinden pek çok kişi yararlanabilir. Nedensel akıl yürütmenin türleri. Nedensel akıl yürütme, doğrulama ve yanlışlama stratejileri üzerine temellendirilmiştir. Doğrulama, herhangi bir nedenin A, neden ve sonucun birlikte var olması ve B, ikisinin de aynı anda birlikte var olmaması durumuna bakılarak belirlenmesini içerir. Bu yüzden doğrulamaya dayalı nedensel akıl yürütmede herhangi bir sonucun hem ortaya çıktığı durumlara hem de çıkmadığı durumlara dikkat edilir. Bu tarz bir akıl yürütmede araştırılan olası nedenler beklenen sonucun, etkinin yokluğuyla değil varlığıyla tespit edilir. Örneğin kronik ama hafif depresyonu olan bir danışandan hafta içindeki tüm aktivitelerinin ve ruh durumundaki değişmelerin kaydının tutulması istenmiştir. Danışan yalnız olduğu ve hiçbir iş yapmadığı zamanlarda ruh durumunun kötülediğini, sonucun varlığı fark etmiştir. Başka insanlarla bir aradayken ve sohbet ederken ise ruh durumunun düzeldiğini gözlemiştir. Buradan geliştirilen bir hipotez doğrultusunda, yalnızlık ve olumsuz ruh durumunun ilişkili olduğu, danışanın kendini depresif hissettiği anda bir sosyal etkinliği başlatması önerilerek sınamaya tabi tutulmuştur. Yanlışlama ise olası bir nedenin A, nedenin var olup sonucun oluşmadığı durumlarda ya da B. sonucun ortada olup nedeninin görülmediği durumlarda ayrıntılarıyla incelenerek geçerliliğinin sınanmasını içerir. Her iki durumda da nedensel hipotez reddedilip yeni bir tanesi araştırılır. Bununla beraber pek çok kişi hem tahmini nedenin hem de sonucun bir arada bulunduğu doğrulama stratejisine ağırlık verip yanlışlayıcı kanıtların önemini göz ardı etmektedirler. Downing ve arkadaşları 1985, Sustaik ve Sternberg 1981. Bu şekilde yanlışlama yerine doğrulamanın tercih edilmesi, herhangi bir nedenin belli bir sonucun ortaya çıkması için yeterli olarak değerlendirilmesini, gerekli olanın araştırılması yerine teşvik etmektedir. Downing ve arkadaşları 1985. Oysa ki doğrulama yaklaşımı kullanışlı olmakla birlikte yanıltıcı da olabilir. Örneğin panik bozukluğu olan bir danışan, terapi süreci içinde panik belirtilerini incelemiş ve panik tepkilerinin belli olaylar, durumlarla ilişkili olduğunu fark etmiştir. Örneğin yorgun ya da aç olduğu zamanlar, öne eğildiğinde ya da merdiven çıkarken. Yanlışlamanın yapılabilmesi için ise bu olaylar, durumlarla yüzleşmesi ve bu durumların ya da ortamların semptomlarını gerçekten artırıp artırmadığını görmesi gerekmektedir. Nedenin var olup sonucun oluşmadığı durumlar. Bu örnekteki danışan bu denemeyi yaptığında yorgunluğunun ya da beslenmesinin panik tepkilerinde hiçbir rolü olmadığını, merdivenleri çıkarken öne doğru eğilmesinin ise panik tepkisine değil ama hafif bir baş dönmesine neden olduğunu görmüştür. Bu denemeye bağlı olarak bu olası nedenler panik tepkisi için yeterli nedenler grubundan ayıklanmıştır. Nedensel akıl yürütmenin psikoterapi sırasındaki kullanımı. Nedensel akıl yürütme tek tek deneyimlere bağlı olarak yapılmış genellemeler üzerine oturtulur. Burks 1980. Nedensel akıl yürütmeye bağlı açıklamalar genellikle danışanın kendi kendine sorduğu sorulardan etkilendiğinden. Hilton 1990. Sistematik sorgulamanın bu açıdan da önemi büyüktür. Psikoterapi sırasında seçeneklerin ayıklanarak yapıldığı nedensel akıl yürütme ise sorunlu davranışın sistematik biçimde gözlenmesi, hipotez oluşturulması ve oluşturulan hipotezin sınanması aşamalarını içerir. Sistematik gözlem, danışan bir sorununu aktardığında, terapistin daha fazla bilgiye ulaşmak için sorular sorması ve ödevler vermesiyle başlar. Sorunla ilgili olası nedenlerin değerlendirilebilmesi için geniş bir yelpazede bilgi toplamak yararlıdır. Arnold ve Anderson 1988. Örneğin çocuğu birkaç yıl önce ölen bir kadın arada sırada kısa süreli ancak çok ciddi depresyon dönemlerine giriyordu. Terapideyken belirli bir zaman süresi içinde ruh durumundaki bu iniş çıkışları hangi durumlarda yaşadığını kaydetmişti. Bu kayıtlardan depresyonun kendisine oğlunu ya da onun ölümünü hatırlatan yerler, olaylar ve imajlarla ilişkili olduğunu fark etti.